Iron 5, Vulcan'ın yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 40. Dahili telefon çaldı. Ünite Jill'in ayaklarının dayandığı karmaşık aygıtın yanındaki konsolun içine yerleştirilmişti. Ahizeyi kapıp hızla başına götürürken saçlarını sağ kulağının arkasına attı.
Biliyorum, biliyorum, yayına 45 dakika var.
Montaj odasında onu sadece yapımcısı rahatsız ederdi.
5 dakikam var.
Sen neden bahsediyorsun Hank? Bir saat yayın yapmıyoruz ki.
Kuralları biliyorsun Jill. Şiddeti belgeleyen her haber Hiroshi tarafından onaylanmak zorunda.
Hiroshi Kiyato kanalın haber direktörüydü.
Saçmalık bu ve bunu sen de biliyorsun. 5 dakikalık zaman sınırını bir tarafına sok. Ben ikinci sınıf vatandaş değilim.
Bekle, ben herhangi bir şey kastetmemiştim. Yani kim olduğun konusunda saygısızlık etmem. Sadece biliyorsun.
Hank'in sesi giderek duyulmaz oldu. Yapımcının bu kadar ani çark etmesi Jill'i gerçekten şaşırtmıştı. Irkçılık istasyonu da kutuplara ayırıyordu. Jill yarım kan Japon, Hank New Jersey'li bir Kafkasyalıydı ve şimdi Jill'i incitmiş olmaktan ölesiye korkuyordu. Jill hemen bekle Hank dedi. Demek istediğim ben ilk görevini gerçekleştiren toy bir muhabir değilim. Sınırların neler olduğundan haberim var. Hero'nun ve onun baskıcı grubunun bana yayında ne söyleyeceğimi emretmelerine gerek yok. Hank yorgun bir sesle özür dilerim Jill dedi. Hero durumla ilgili sakinleştirici haberler yayınlayarak belediye başkanı Takamura'ya yardım etmeyi kabul ettiğinden beri gerginim. Şimdiye kadar beni Joseph Goebbels yayıncı gazetecilik üniversitesi mezunu olarak adlandırmayan tek kişi sensin.
Bu konuyu Hero ile konuşmadın mı?
Elbette konuştum. Şiddetle ilgili her bölümden vazgeçmemi, vazgeçmezsem de istifamı vermemi söyledi.
Pekala dinle. Haberim henüz bitmedi ya da tamam bitti ve o orospu çocuğunun haberimi makaslamasına izin vermeyeceğim. Bu gece eve götürüp biraz ayarlayacağım. Eğer herhangi biri benim işimi sansürlemeye kalkışacaksa o kişi seni işinden edecek kişi değil. Ben olurum.
Bunu yapamazsın Jill. Haberin kanala ait, senin özel malın değil.
Haydi beni durdur Hank.
Jill ahizeyi yerine koyup montaj makinesindeki bandı çıkartıp sandalyenin arkasında asılı olan çantasını attı, ayağa kalktı. Ken kalın camlı gözlüklerinin arkasından ne yapacaksın diye sordu.
Şimdilik bilmiyorum.
Karartılmış odadan çıktı. Ağustos böceklerinin tatlı tatlı çıkardıkları cıvıldar gibi sesler dolunayın tüm parlaklığıyla aydınlattığı geceyi ritmik bir şekilde eşlik ediyordu. Hava sıcak ve kısa süre önce dinen fırtına nedeniyle nemliydi. Jill dairesinin balkonundaydı. Çıplak ayaklarını teras masasının üzerine koymuş, bir kadeh kırmızı şarap tembel tembel uzun parmaklarının arasında dönüyordu. Birkaç saattir evdeydi. Yaptığı uzun banyo ve üzerine içilen yarım şişe şarap yıpranmış sinirlerini sakinleştirmeye yetmemişti. 3 aydır Ohnişi haberi üzerinde çalışıyordu. 3 lanet olası aydır ve kesilerek montaj odasının zemininde minik parçalara ayrılacak, şüphesiz halkın duygularını uyandıracak bir habere dönüştürülerek yayınlanacaktı. Ohnişi ile Takamura arasındaki bağlantıyı sorgulamıştı. Üstelik şimdi elinde kanıtlar vardı. Bağlar daha derinlere, kendi haber direktörüne kadar uzanıyordu. Bu ırkçı partizanlığa kendisinden başka hiç kimse duyardı değil miydi? Gerçekten bütün bunlara değip değmeyeceğini düşünüyordu. Hayatında yapmış olduğu tüm fedakarlıklardan, mesleğine kattığını düşündüğü her şeyden sonra işte burada gerçekle çok yakından örtüştükleri için başarılarının kırpılmak üzere olduğu noktadaydı.
Orospu çocuğu!
Kendisini tutmaya çalışmasına rağmen gözyaşlarına boğulmak üzereydi. Yaşamındaki her şey gazeteciliğin etrafında inşa edilmişti. Mesleğinin üst basamaklarına ulaşabilmek amacıyla neredeyse her şeyi feda etmişti. Haftada 84 saat çalışması yüzünden hayatına giren erkeklerin çok azı bir aydan fazla dayanabilmişti. Son iznini bir su arıtma tesisinde geçici sekreter olarak çalışarak yeraltı sularının kirliliğiyle ilgili iddiaların peşinden koşmakla geçirmişti.
Annesiyle nadiren yaptıkları konuşmalar dönüp dolaşıp sürekli olarak Jill'in bir kocasının ve çocuklarının olmayışına geliyordu. Jill bir flash haberiyle övündüğünde annesi torunlarının nerede olduklarını soruyordu. Jill konuşmayı mesleğini kızgınlıkla savunarak ancak bir yandan da annesinin kısmen haklı olduğunu bilmekten kaynaklanan suçluluk duygusunun altında ezilerek bitiriyordu. Jill bir koca ve çocuk istememiş, gazeteci olmak istemişti. İkisinin arasında ne olduğunu keşfedemediği bir denge vardı. Bir aile uğruna mesleğinin ne kadarını feda edecekti, meslek için aileden ne kadar vazgeçecekti. Ve şimdi kariyeri sona ermek üzereydi. Haberini teslim etmeyi reddedebilir ve büyük bir olasılıkla kovulmakla karşı karşıya kalabilirdi. Ya da montajı kendisi yapar ve dürüstlüğünün her parçasını tüketirdi. Haberi doğruca New York'a gönderip göndermemeyi düşündü. Şebekede birkaç arkadaşı vardı. Belki birinin seyretmesini sağlayabilir ve ulusal boyutta yayınlanmaya değip değmeyeceğini öğrenebilirdi. Tanrı bilir Hawaii'den bunun gibi bir haber uzun zamandır gönderilmemişti. Telefonu çaldı. Jill cevap vermek üzere balkondan kalktı ama ahizeyi kulağına götürdüğü anda hat kesildi. Ya düzmece bir arama ya da yanlış numaraydı. İkisi de umurunda değildi. Ağır yudumlarla kalan şarabını bitirip boş kadehi bulaşık makinesine koydu. Fayans kaplı tezgaha yaslandı. Kadınlara özgü üç gevşeme tekniğinin ikisinden banyo ve şaraptan bezmişti. Ve bu kadar geç saatte hiçbir dükkan açık olmayacağı için alışverişe de gidemezdi. Erkeklere özgü eğlencede karar kıldı. Dışarı çıkacaktı. Evde oturup kara düşüncelere dalmak zaten onun tarzı değildi. Seslendirmeyi sabah da yapabilirdi. Ve bu gece oyalanmak, işini, ebeveynlerini, her şeyi zihninden söküp atabileceği bir şeyler yapmak istiyordu. Plaja yakın turistik otellerde bol miktarda uygun bekar olabilirdi. Yatak odasına yönelmeden önce sete bir Aerosmith CD'si koyup ses düzeyini 7'ye getirdi. Ağır bas ve yumruk gibi tempo kendisini anında daha iyi hissetmesini sağladı. Gecelerin kötü kızı için meydan okuyan kötü kız müziği. Kıyafet seçimi ve makyajı için bir saatten uzun bir süre harcadı. Siyah ince külotlu çorabı ve kalçalarını saran Nina Ricci elbisesiyle en sonunda çok şık olmuştu. Her hafta spor salonunda geçirilen 6 saat, kör bir adamın bile başını çevirmesini sağlayacak bir bedene sahip olmasını garantilemişti. Göğüslerini Striples elbisesinin içinde bir kez daha yerleştirirken kırılan bir camın şangırtısı duyuldu. Hızla yatak odasının sürgülü cam kapılarına doğru döndüğü anda tül perdelerin arasından koyu renk kıyafetli birisi içeriye daldı. İlk adamı hemen iki adam daha izledi. Çizmeli ayaklar yeşilimsi mavi halının üzerindeki cam kırıklarını un ufak etti. Jill tiz bir çığlık attı. Bir an için panik duygusu doğal olan kaçma dürtüsüne üstün geldi ve bu duraksama ona pahalıya mal oldu. Adamların ikisi eldivenli yumruklarıyla mengene gibi sıkıca kavradıkları tabancaları ellerinde ona doğru hızla atıldılar. Jill gerilemeye başladıysa da çenesine isabet eden silah başının hızla yana dönmesine ve yere düşmesine neden oldu. Aldığı darbenin etkisiyle sallanmaya başlayan elmas pandantifi göğüs dekoltesinin üzerinde durduğunda bilincini kaybetmişti bile. Ona vuran adam siyah kar maskesini çıkardı. Takahiro Ohnishi'nin asistanı Kenji'ydi. Bağlayın onu diye emretti. Kenji, Jill'in ofis olarak kullandığı odayı bulana kadar evi aradı. İki duvarda yüksek kalitede kurgu elde etmekte kullanılan türde pahalı video cihazları sıralanmıştı. Jill'in Ohnishi ile ilgili haberinin burada olması ihtimali olasılıktan da öteydi. Kenji dosya dolabını ve çalışma masasını profesyonel bir beceriyle çabucak boşaltıverdiyse de hiçbir şey bulamadı. Bıkkınlıkla tekrar salona döndü. Giriş kapısının yanındaki küçük bir geometrik akrilik reçine masasının üzerinde kalın bir kahverengi zarf duruyordu. Kenji zarfı yırtarak açınca video kaset elinin içine kaydı. Ofise dönerek kaseti bir video oynatıcısına taktı.
Jill Zhu'nun haberi ilk ve tek defa oynadı. Kenji'nin kuşkulandığı gibi işvereni Ohnishi'nin bilinen istihdam yasası ihlallerini ve onun Honolulu Belediye Başkanı David Takamura'nın gelecek sonbaharda yapılacak valilik seçimleri için başlattığı kampanyaya verdiği desteği belgelemişti. Jill ayrıca kampanyanın etrafını saran, giderek de dozunu arttıran şiddeti ve bu şiddete Ohnishi'nin maddi destek vermekte olduğu ihtimaline ilişkin bazı referansları da sıkıştırmayı başarmıştı. Kenji kaseti oynatıcıdan alarak rüzgarlığının iç cebine attı. Jill'in elleri arkasından kelepçelenmiş, rujlu ağzına bir tıkaç tıkılmış halde yatakta yattığı yatak odasına döndü. Kadının bilinci hala yerine gelmemişti. Kenji yine de kulağına mükemmel bir muhabirlik eseri. Bayan Tzu, tüm suçlamalarınızda haklısınız. Honolulu'daki şiddeti Bay Ohnishi finanse ediyor. Ama sizi temin ederim ki bu daha fazla sürmeyecek diye fısıldadı. Yardımcılarına döndü. Gidelim. Jill'i bir yatak örtüsüyle kundaklayarak dürülmüş bir halı gibi evinden çıkardılar. Grup çalıların arasından geçerek gizlenmiş arabalarına giderken Ağustos böcekleri sustu. Belediye Başkanı David Takamura kürsüye girip de muazzam salonda yankılanan somut bir kompresyon dalgası gönderdiğinde 30 kilometre uzaktaki Honolulu Kongre Merkezi'nde gök gürültüsü gibi alkış koptu. Salonu dolduran 12 bin kişinin büyük bir çoğunluğu Honolulu'nun münakaşalı belediye başkanını destekleyen pankartlar sallıyorlardı. Kahramanları kalabalığın hayranlığını kabul etmek için ellerini başının üzerine kaldırdığında salon toplananların oluşturduğu enerjiyle dolup taşmıştı. Televizyon ekiplerinin projektörlerinin göz kamaştırıcı ışığında Takamura aslında olduğundan çok daha yakışıklı görünüyordu. Işıklar ve makyaj yüzünde ergenlik sivilcelerinden kalma izleri kapatmış, gür saçlarındaki ince gümüşü tutamların renklerini koyultmuştu. Vücudunu dik ve kendinden emin taşıyor, bir korsenin altına saklanmış düz karnını gözler önüne serip sürekli olarak nefesini tutuyordu. Bu çabası konuşmasının ardından kaçınılmaz olarak ciddi sırt ağrılarına sebep olacaktı. Bu tür önemsiz oyunlar yüzeyden daha derinlere inmedikçe 50'li yaşlardaki erkeklerin çoğunda affedilebilir. Takamura'nın durumundaysa kişiliği ve ahlakındaki kusurları gizlemek için biraz makyajdan daha fazlası gerekirdi. Patolojik açıdan açgözlü bir insan olan Takamura şimdiki görevini elde edebilmek için politikanın karanlık tarafına dönmüştü. Şehrin inşaat komisyonundaki yönetim kurulu üyeliğiyle başlayan kariyerinin başlangıcından itibaren kendisini dinleme zahmetine katlanan şehir planlamacılarına, projelerin hızla onaylanmasına yardımcı olması için neredeyse memnuniyetle rüşvet alacağını açıkça belirtmişti. Birkaç senede yüz binlerce dolar biriktirip bu paraları belediye başkanlığı görevi için verdiği mücadelede kullanmıştı. Bazı kişiler yapılacak gizli oylamada istediğini elde edebilmek için Takamura'nın sayısız anlaşma yaptığını ve çalışma masasının üzerinde kalem yerine bıçak bulundurduğunu söylemişlerdi. Herhangi bir Amerikan şehrinin belediye başkanlığı için tarihte görülen en iğrenç kampanya çalışmalarından birini gerçekleştirmişti. Başlıca rakibi olan belediye meclisinin son derece saygın bir kadın üyesi, kızı Honolulu'da bir gece kulübünden çıktıktan sonra vahşice tecavüze uğrayınca yarıştan çekilmişti. Takamura tecavüz olayının bir tesadüf mü yoksa aşırı gayretli bir asistanın marifeti mi olduğunu bilmiyordu. Takamura şimdi kendi hırslarının ötesine geçebilmek için hazır ve hazırlıklıydı. Referandum 324 öncesinde konuşma yapacakların sonuncusuydu ve kalabalığın heyecan düzeyi tavana vurmuştu. Takamura kalabalığı el işaretleriyle sakinleştirdikten sonra ''Bayanlar, baylar'' dedi, Japonca konuşuyordu. ''Bayanlar ve baylar, bir yıla biraz aşkın bir süre önce bu şehrin refaha kavuşması, yeni iş olanakları ve kendi yaşam tarzımız için güvence yaratılması amacıyla beni seçerek bana vekalet verdiniz. O zamandan bu yana bunların gerçekleşebilmesi için tüm gücümle her şeyi yaptım. Ancak bana verdiğiniz bu özel görevin beni kısıtladığını gördüm.
Biz Japon şirketlerini şehrimize çekmeyi başardığımızda eyalet ve federal düzenleyiciler bizim hızımızı kestiler. Ohnişi Ağır Sanayi Honolulu'da bir bilgisayar montaj tesisi kurmak istediğinde Washington'daki hükümet tesisin kurulması için gereken makinelere ithal izni vermeyi reddetti. Siz seçmenlerin onayıyla polis gücümüzü özelleştirmek istediğimde yüksek mahkeme özel milisler olarak yorumlanabilecekleri gerekçesiyle bunu anayasaya aykırı bir girişim olarak nitelendirdi. Şimdi vergi olarak ödediğimiz dolarların federal lağım çukurunda kaybolup gitmesindense burada Hawaii'de kaldığını görmek istiyorum ve bu yüzden bölücü olarak addediliyorum. Referandum 324 bölünmeyi dengelemeyecek, eşitlik anlamına gelecek. Eyaletimiz artık tamamen kendisine yetecek durumda. Kaliforniya'dan çok Japonya'yla ticaret yapıyoruz. Onun için kendi emeklerimizle elde ettiğimiz vergi gelirini neden kendimize ayırmayalım? Ben artık Washington'dan fayda geleceğini sanmıyorum. Oradakiler yalnızca gereksiz yere işimize burunlarını sokuyorlar. Kendisinden kaçan bir sistemi desteklemeye yardımcı olduğumuzu görüyor ve bizi de kendinizle birlikte götürmeyin diyorum. Anakara dipsiz bir suç ve uyuşturucu bağımlılığı batağına saplanırken, arabayla insanların yanlarından geçerken ateş edilmesi artık haber bile olmazken, doğan çocukların %30'u ergenlik çağındaki hamileliklerin sonucuyken, sosyal yardımlar çalışmayacak kadar tembel olanların koltuk değneği haline gelirken, bizler başarılı olduk. Sizce onların yozlaşmalarının bedelini biz mi ödemek zorundayız?
Çılgına dönmüş kalabalık meydan okurcasına "Hayır!" diye haykırdı.
"Onların aşırılıklarının bedelini bizim ödemek zorunda olmamız doğru mu?"
Kalabalık yine nefret dolu sesle hep bir ağızdan "Hayır!" diye çığlık attı. "Dün gece Amerika'nın başkan yardımcısı beni bölücü olarak damgaladı." Kalabalık Takamura'nın sesiyle zorlukla zapt edilen akılsız bir çeteye dönüşüyordu. "Ben bana meydan okumayın diyorum." Takamura'nın son sözcükleri alçak bir tıslama ile söylenmişti. Sonra da kalabalığın yaltaklanmasını bir harmani misali üzerine geçirerek kürsüden indi. Yardımcılarından biri bir şişe bira ile bir havlu uzattı. Takamura içkiden hemen uzun bir yudum alarak havluyla yüzündeki yağlı makyajını sildi. Etrafında toplanan yardımcılarına "Onları dinleyin" dedi. "Her şeye hazırlar." Takamura kestane renkli perdenin arkasında kalan kalabalığın seslerine doğru eğildiğinde bir yardımcısı cebinden çalmakta olan telefonunu çıkarıp bir an dinledikten sonra Takamura'ya uzattı.
"Evet, tebrikler David, tahrik edici bir konuşmaydı."
"Teşekkür ederim Bay Ohnişi, dinleyebildiğinize sevindim."
Kongre merkezindeki mikrofonlar bir telsize bağlanarak sinyaller Ohnişi'nin evine gönderilmişti.
"Kalabalığı hala duyabiliyor musunuz efendim?"
"Evet, sen kesinlikle zamanın adamısın."
Yaşlı sanayici tarafından kendisine verilen yoğun desteği yatsımayan Takamura dürüstçe
"Yalnızca sizin yardımlarınızla Bay Ohnişi" diye cevap verdi.
"Bence artık kampanyamızı hızlandırmanın vakti geldi. Sence?"
Ohnişi'nin yorumu aslında bir soru değil, bir emirdi. Takamura hür iradesiyle hareket ediyormuş numarasını sürdürerek
"Ben de aynı fikirdeyim efendim" diye yanıtladı. "Niyetiniz nedir?"
"Birkaç bombalama. Gençlik çeteleri için daha iyi silahlar ve hedeflerde biraz daha seçicilik. Günümüz hızla yaklaşıyor. Onun için daha organize olmak zorundayız. Kenji sabah tüm ayrıntılar için seninle temasa geçecek."
"Ama referandum 324 için oynamaya hala bir hafta var. Biraz aceleci davranmıyor muyuz?"
"Bazı beklenmedik olasılıklar beni referandum bahanesinden vazgeçmeye zorlayabilir. İnsanların oy kullanmalarının kabul edilmemesi kimin umurunda? Biz onlara zaten istediklerini vereceğiz. Benim öğrenmek istediğim senin Ulusal Muhafızlar Birliği'nin kampanya süresince bağlılığını koruyup korumayacağı."
"Onlara güvenebilirsiniz efendim. En azından benim göreve geldikten sonra bizzat oluşturduğum birimlere. Sizin de bildiğiniz gibi Honolulu'daki birinci sınıf birimler bizlerle aynı şeyleri hisseden genç Japon-Amerikalı kadın ve erkeklerden kurulu. Valinin onları göreve çağırarak bizim adamlarımızdan birazını daha bilmeden sokağa dökmesi yalnızca an meselesi. Çetelerinize müdahale etmeyeceklerini garanti edebilirim.
Ya başkan federal birlikleri göreve çağırırsa?
Takamura bir an tereddüt etti.
Muhafızlar onlarla vuruşmaya gönüllü olurlar. Unutmayın, adadaki askerin varlığı bizim halkımızın arasındaki düşmanlığın en büyük nedenidir. Buradaki durum da 1996 yılında Okinawa'da o küçük kıza tecavüz edilmesinin ardından yaşanan durumla aynı.
Güzel. Ayrıca David, beni bir daha asla sorgulama.
Ohnishi'nin sesi fazlasıyla tatlı ama yine de oldukça sinirliydi. Birkaç dakika önce yaşadığı mutluluktan uçma duygusunun Ohnishi tarafından kaçırılmasına kızan Takamura telefonu çat diye kapattı. Telefonu asistanına verirken duruşunu bozmamaya çalışsa da fena halde çuvallamıştı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 48.